Ayrım 8, sayfa 86. Mehmet, dolunayın döküldüğü sularda yolunu bulan sandalının küreklerine asılıyordu. Uzun bir günün ardından beni köşkün kıyısına bırakacaktı. Güzel gövdesi, ay ışığının altında bir erkeğe has güç ve zerafetle bir ileri bir geri gidip geliyordu. "Öğlen de bir şey yemedin, sen iki canlısın, şu pişirdiğin balıkları yiyiver bakalım," deyip küçük bir sofra kurmuştu bana. Penceresinin kenarına çektiği minicik masasının üzerinde çıtır çıtır kızarmış, etinin pembesi açıkta barbunlar vardı. Birazcık üzüm, daha bayatlamamış bir somun ekmek. Mum alevinde aydınlanan masamızda ömrümün en lezzetli yemeğini yemiştim. Kıyıda bağlı eşek anırıp duruyordu yine. Gülmüştük. "Ya birileri dolanıyor yanında yöresinde ya da bizi rahatsız etmek istiyor yine," demişti Mehmet. "Kötü kalpli bu eşek. Kimsenin mutlu olmasını istemiyor." Şimdi başka birisi gibiydim sandalda. Bu yüzden annemin hüzünlü hikayesini hatırlamıştım zaten. İnsanın bir başka olma olasılığını, arzusunu, hayalini. Balıkçı kocası tarafından akşam sefasına çıkarılmış gebe bir kadın olabilseydim keşke. Ama ben evine dönen günahkarım. Köşkü güç bela seçtim kıyıdan. Hemen yanında diğer köşkün hayalet gibi yükselen iskeletinden tanıdım, bildim. "Bir kayıkhaneniz varmış," dedi Mehmet. "Annem yaptırdı," dedim. "Annem, her şeye rağmen insanın içinde hep bir yaşama sevinci, hayata bağlılık kalıyordu demek." Sessizce indim sandaldan. Feracemin etekleri ıslandı. Tuzlu suyun taş gibi sertleştirdiği iskarpinlerimi taşlıkta giydim. Bahçeye tırmanan merdivenlerde az kalsın takılıp düşüyordum. Bir çığlık koyverdim. Sonra gözlerim karanlığa ve ay ışığının döküldüğü merdiven basamaklarına alıştı da bahçeye, köşkün yükseldiği düzlüğe çıkabildim. Bedriye sofada durmuş beni bekliyordu. Öteki yanımızdaki köşkün sahipleri daha yeni İstanbul'dan gelmişlerdi. Sabah sımsıkı kapalıydı köşklerinin panjurları. Şimdi lamba gibi ışıldıyor, bahçelerinden sesler geliyordu. Köşkler bu halleriyle zembereklerinden kurtulup çalıştırılan müzik kutularına benzerlerdi. Ada meydanında neşe içinde gördüğüm insanları, sonra evlerinin bahçelerinde, balkonlarında, kameryalarında görüp gülümserdim. Demek o şişman hanımın evi burasıymış. Demek o titrek adam bu balkonda yaşarmış. Demek o güzel kızın evi de kendisi gibi güzelmiş. O çirkin kadının bahçesi de kendisi gibi bakımsızmış. Çocukluk oyunum. Bilhassa Hicran çok severdi bunu. Bütün bunlar ve bugün geçirdiğim aşk vaadiyle dolu gün kendimi iyi hissetmeme neden oldu. Ama Bedriye hiç ışığın olmadığı evde duvar gibi önüme dikilip beni korkutmuştu. "Bütün gün neredeydin?" "Muhatap olma," dedim içimden. Ama Bedriye ne haddine kolumdan tutup çekmişti beni. Nedense beni öldürmek istemesinden daha ağır gelmişti bu yaptığı. Sanki ailemin kadınlarının bahtını karartan bir talihsiz olarak ölümü hak ediyordum da bir kölenin kolumdan tutup bana hesap sormasını gururuma yediremiyordum. Kolumu eksik parmakların olduğu eliyle tutup sıkmasına rağmen nasıl bu kadar acıttığını anlayamadım. Parmaklarını gözümüzün önünde kaybetmişti. Hicran ve ben küçücüktüm. Hatta Hicran memeden kopamıyor, annem evde bir memesi dışarıda geziyordu. "Bir kokana gibi yaşıyorum," diye övündüğü günler daha başlamamıştı. Halamın Beyazıt'taki konağına benzer biçimde döşenmiş daha küçük bir evde yaşıyorduk. Ev karanlık ve soğuktu. Yemeklerimizi masa yerine yerde yiyorduk. Duvarlarda annemin beğenerek aldığı sulu boya ve yağlı boya tablolar yerine bakır üzerine yapılmış manzaralar vardı. Ama ne garip, annemin ince zevkinin nişanesi olarak yine de asılı, süslü bir şeyler vardı duvarlarda. Fatma annemin dizi dibinde oturmuş iştahla meme emen Hicran'ı seyrediyordu. Kıştı ve her yer kar altındaydı. Bu yüzden evin bir küçük odasını ısıtıyorduk. "Bahçedeki kar belime kadar geliyor vallahi," diyerek yanımıza gelmişti Bedriye. Kestane yapacaktık, mangal hazırdı. Kestaneler pişti, hepimiz iştahla yedik. Bedriye, susayan Fatma ve benim için mutfağa su almaya gidip gelmiş, payına düşen iki kestaneyi yiyememişti. İştahla payına düşenin başına çökmüş ama tabağında yeller estiğini görünce "Nerede benim kestanelerim?" deyivermişti. Annem işte burada deyip yanına çağırmış, hicranı memesinden çekmiş, sedire oturtmuş, maşayı alıp mangalın başına eğilmişti. Bedriye tabağı elinde annemin ardı sıra sabırsızca bekliyordu. Annem sırtı dönük göz ucuyla bakıp avucunu aç, avucunu demişti. Bedriye tabağı diğer eline alıp avucunu uzatmıştı. Annem Bedriye'nin avucuna iki kor ateş parçasını bırakıp elini sıkıca kapatıvermişti. Bedriye öyle bir çığlık koyvermişti ki ev zangırdamış, titremiş, çatıdan sarkan buzdan kılıçların hepsi yere dökülmüştü. Annem yaptığı kötülüğü yalanla sıvayacak, "Kestaneler yanıyor hanımım," deyip ayuşayıverdi ateşin korlarını. "Anlamadım vallahi," diyecekti babama. Muhtemelen bu kadar ciddi bir ceza vermek istememişti ama olanlar olmuştu. Doktor üç parmağının da feci biçimde yandığını, bundan böyle iş göremeyeceğini söylüyordu. "Kesilmezlerse kangren olur, iltihap bütün vücuda yayılır, bu köle kız ölür gider," demişti. Bedriye işte sağ elinin üç parmağını böyle kaybetmişti. Kıssasa kıssas diye buna denirdi. Yıllar sonra annemin de bir ayağı sakat kalacaktı. Bedriye'nin artık yerinde olmayan parmaklarına, kör elim dediği eline baktım. O vakit onun için ne kadar çok endişe etmiştim. Bugün başkaydı ama. Bedriye Kalfa hepimizi bir kaşık suda boğacak kadar çok intikam biriktirmişti. Bunu hissettiğim için kederle, "Çekil yolumdan," dedim ona. Ama o yine sorusunu tekrarladı. "Bütün gün neredeydin?" "Kendime bir koca buldum," deyiverdim. "Beni karnımdaki biçimle alacak birisini buldum. Birbirimizi görür görmez sevdik, aşık olduk. Ama sen böyle şeyleri nereden bileceksin?" "Sok o yılan dilini içeri," diye çıkıştı ve tokadı basıverdi suratımın ortasına. Çünkü Bedriye aşkı tecrübe etmişti. Aşkı bilmemekle itham edilmek ona ağır gelmişti. Halamın arabacısı Cemil Efendi'ye aşıktı. Geçmiş gün artık ne yemiş ne içmişse yarı sarhoş bir halde bütün sırlarını dökmüştü. Çok sonra bunun annem tarafından tertip edilen bir eğlence olduğunu öğrenecektik. Bedriye'nin dilini çözen tuhaf bir mahiyeye bulanmış bir parça sakızdı sadece. İşte o vakit neler anlatmıştı neler. Daha önce onu pek çok defa görmüştüm ama bana öyle geldi ki onu ilkin yangınların, alevlerin içinde gördüm. Ben de onun için yandım, tutuştum. Cemil Efendi'ye yangın seyretmeye gittiği gece rastlamış. Onun halamın emektar arabacısı olduğunu biliyormuş ama o geceye kadar hiç alıcı gözle bakmamış. Ama o gece Cemil Efendi'nin büyük bir cesaret ve sükunetle, biraz da kayıtsızlıkla sokağa serdiği halının üzerine kurulmuş nargilesini içerken evinin ve mahallesinin yanışını izlediğini, alevler yaklaştıkça kalkıp halısını biraz öteye çekerek yangını izlemeye devam ettiğini görmüş, büyülenmiş. Adamın yangında kaybolan çocukları öbek öbek toplayıp ailelerine teslim edilmek üzere sarıklarından birbirine bağladığını görünce daha da beter büyülenmiş. "Eğer bir kocam olacaksa böyle olmalı, olacaksa o olmalı," demiş. "Bu kadar." "Bu kadar mı?" demişti annem. "Bu kadar," demişti Bedriye. Hakikaten bu kadardı. Bu kadar olması Bedriye'ye acı vermekteydi. Ben ona kabuk bağlamış yarasını göstermiştim. Tokadı basmakta haklıydı. "O kaçak haydut mu alacakmış seni?" Demek Mehmet'in kim olduğunu biliyordu, öğrenmişti. Cehennüma'ya çıkmaktaydım ama sanki bu onun zoruyla oluyormuşçasına beni kolumdan tutup sürükledi. "Koca bulmak kolaydı sanki," diyerek beni azarladı. Bugün yaşananlar rüyaymışçasına geride kalmıştı. Ama hayır, bundan daha fazla bir şey olmalı diyordum kendi kendime. Çünkü henüz mutluluğu tatmadım. Aşk kendisini gösterip kayboluvermişti. Sanki kimi vakit çok uzakta bir sandal beliriyordu. Beni gecelerden bir gece hangi köşkün kıyısına bıraktığını anlamaya çalışır gibi tereddütle dolanıyordu açıklarda. Çok fazla da yaklaşmıyordu hani. Yakayı ele vermek ya da beni heyecanlandırmak, yüreğimi ağzıma getirmek, başımı derde sokmak istemiyormuşçasına. Ya da ben öyle olduğunu hayal ediyordum. Mehmet'in beni beklediğini, aradığını, beni bıraktığı karanlık kıyıyı tavaf edip durduğunu. Bedriye beni yeniden kilide vururken İtalyan sefiresinin papağanını örnek vermişti. O sadık bitli papağan bile alıp başını çıkıp gitti. Anan bulamadı. Doğru, ben kendimi tutuşturmuş, yanmış, yıkılmış yatarken olmuştu bu. Senin kaçamayacağın, kendini daha fazla rezil etmeyeceğin ne malum? Hem bana verilmiş bir vazife var. Beni öldürmek mi? Geç onu, kapandı o defter. Şimdi açılacak defterde ne yazıyordu acaba? Kaderine boyun eğeceksin ama sen o dalyanda yaşayan asi gibi dik başlasın. Erkek olsan devlete baş kaldırmıştın. Dağ bulsan eşkıya olup çıkmıştın. Demek o kadar haksız, adaletsiz bir memleket bizimkisi. Böyle kırık dökük bir ağız dalaşı geçti aramızda. Sonra odanın kapısı kapandı ve neredeyse bir daha hiç açılmadı. Kilitli kaldığım her gün için pencere pervazına bir çentik attım. Bedriye bunları gördüğünde, "Annen çok üzülecek, parça pinçik etmişsin pencere pervazın," diye çıkıştı. Fırsatını bulur bulmaz, "Bir ortalık malı olmadığın kalmıştı," diye söyleniyordu. Nereden bu kadar çok malumatı olduysa Mehmet'i kötüleyip duruyordu. "Sen bilmiyor musun? Anlatmadı mı?" diye soruyordu. "Koskoca bir gün yanında kaldın. Konuşmadınız mı?" Bedriye bilmiyordu ki dertler hafifse konuşulur, ağırsa susup kalınır. Bense Mehmet'le geçirdiğim günün hayaliyle yaşıyordum. Aklıma eşek gelince gülüyordum. Kim bilir yine neye kızmış, kime hönkürüyordur şimdi diyordum. Bedriye karnımdakine günah olmasın diye bana çok iyi baktı. İstanbul'daki gibi güzel yemekler yiyemiyorduk. Karnımız doysun diye pişirdiği şeyleri getiriyordu önüme. Pilav, cacık, yumurta, bulamaç, şekerli hamur tatlısı, mercimek, sütlaç, süt çorbası, kuskus, una bulanıp kızartılmış patlıcan. Yemek tepsimin kenarında kaşıktan başka bir şey olmazdı. Kimi zaman bu kaşığı koymayı bile unuturdu. "Öf! İnip çıkamam şimdi bunun için," der çıkar giderdi. Ne zamandır ellerimle yer olmuştum. Bir yabani gibi ekmek parçalarını kaşık gibi kullanarak. Sadece bir kere et geçmişti kursağımdan. Karabiberli, karanfilli, yumuşak ve yağlı bir pidenin üzerinde kızartılmış kuşbaşı kuzu etinden müteşekkil kebap. Sanırım bu da Bedriye Kalfa'nın canı çektiği için ta İstanbul'dan getirilmişti. Bedriye'yi bütün bir gün diken üstünde bekleten Cemil Efendi vasıtasıyla halam göndermişti. Bedriye'nin yüzünden anlamıştım. Adamın gelmesiyle gitmesi bir olmuştu. Bedriye'nin "Gel soluklan Cemil Efendi, bir acı kahvemi iç," deyişini duymazdan gelmişti. Günlerdir onun gelmesini bekleyen Bedriye için gidiyordu işte. Onun yüzüne bile bakmadan, aşk ihtimalini yok sayarak gidiyordu ve gitmişti. "Uğurlar olsun Cemil Efendi." Hayal kırıklığı insanı öldürür. Siz sonrasında yaşadığınızı sanırsınız. Oysa bir ölü nasıl yaşarsa öyle yaşamaktasınızdır. Bunu bilmezsiniz. Sonra günlerden bir gün aşağıda birden fazla ayak sesi duydum. Bedriye'den başkaları vardı. Başka başka kadınlar. Kalbim güm güm atmıştı. Merdivenleri çıkıyorlardı. Köşkü geziyor, aralarında heyecanla konuşuyorlardı. Annemin, Fatma'nın, Hicran'ın seslerini artık unuttuğum korkusuna kapılıp hüzünlendim. Bir yandan da gelenlerin onlar olduğu hayaliyle mesuttum. Heyecandan ayaklanmıştım ve oturmaya hiç niyetim yoktu. Bir ileri bir geri yürüyüp durdum. Aşağıdan gelen sesleri bilmeye çalışıyordum. Sesler geldikleri gibi gitti. Tıpkı eve dolup kapıları, pencereleri, en sonunda panjurları çarpıp çıkıp giden rüzgar gibi. Sadece yok olup giderlerken duyduklarımın hayal değil, gerçek olduğunu idrak ettiren bir şey olmuştu. Bedriye Kalfa, "Siz bilirsiniz hanımcığım," diye söze başlayıp, "Sultan Abdülhamit Han tahta çıkmış diyorlar. Acaba birinci kadının adı Bedri Felek midir? Bilir misiniz? Hani şu yaşı Abdülhamit'in yaşına neredeyse denk olan. İş bu sebeple halk arasında Kart İkbal diye bilinen." Seslerin kimlere ait olduğunu çözmüştüm. Yan köşkün sakinleriydi bunlar. Köşkleri inşa halinde olanlar. "Bedriye Kalfa, bunu sizinkiler çok daha iyi bilmezler mi? Sultan Abdülaziz zamanında saraya borç para verdiklerini duymuştum. Saray onlardan sorulur. Sultan aldıkları borcun yerine gani gani toprak vermiş diyorlar. Hatta Recep Efendi toprak karın doyurmaz diye sitem etmiş, altın istemiş, doğru mu?" Konuşulanlara o kadar kulak kesilmiştim ki Bedriye'nin içinden "Ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz?" dediğini bile işittim. Bedriye kendisi gibi köle pazarında satılan ikiz kız kardeşinin izini sürüyordu. Kardeşi saraydaydı. İkiz olmamıza rağmen o talihliydi, ben talihsiz. Durum bundan ibaretti işte. Hareme alınıp yetiştirilen kız kardeş onu arayıp bulmuş, adam gönderip bizimkisini yanına çağırmıştı. Annem ve babam aralarında günlerce bunu tartışmışlar. Eğer saraydan birileri kölemizi isterlerse boynumuz kıldan ince demişlerdi. Bedriye bohçasını çoktan hazırlamış, saraydan gelecek haberi bekler olmuştu. Ancak saraydan müjdeli haber gelmedi. Olmayan üç parmağıyla bu kız saraya nasıl hizmet edecekti? Bize hizmet ediyor ya demişti babam. Ama orası saray demişti annem. Oraya kusurlunun bile kusursuzu girer. Bedriye üç parmağı olmadığı için saraya girememişti. İkizi de onu unutup gitmişti. Annem kimi zaman ona acıyıp beni kardeş bilebilirsin diyor. Bedriye cevaben sağ olun hanımım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin, kulunuz ve kölenizim diyordu demesine, ama içi başka söylüyordu elbette. Aslında Bedriye'nin ikizi sarayda değil, yanı başındaydı. İkisinin de eksik parmakları ve topal ayakları vardı. Annem ve Bedriye birbirlerine yıllar içinde büyük bir kin ve nefret biriktirmişlerdi. Tehlikeli olan bunu çevrelerine hissettirmemeleri ve hatta kendilerine bile itiraf etmemeleriydi. Bu yüzden son hamleleri ölümcül olacaktı. İnsan bir başkasının hikayesini dinleyerek kendisinkinden uzaklaşır ya da yakınlaşır. İnsandan insana değişir bu durum. Başkasını anlayarak ya da kendinizi bilmiş olursunuz ya da kendinize karşı kör kalırsınız. Çünkü görmeniz gereken kusurlarınızdır. Kimse kusurlarını görmek istemez. Göremez de zaten. Bu kıçınızdaki çıbana bakmak istemek gibi bir şeydir. Ama orada sızlayan ve canınızı yakan, sizin içinizden çıkan bir şey vardır. İnsanın kendisi kendisine bilinmezdir. İnsan en çok kendisini tanımaz. Ötekine bakmaktan kendisini görmez, anlamaz. Bedriye huzursuzca girdi içeri. Kapının kilidinde dönen anahtar bile huzursuzdu, tıpkı onun gibi. Diğer elinde şerbetle dolu bir kavanoz taşıyordu. Köşke bakmaya mı gelmişler? Aşk olsun küçük hanım, tepemizde deli danalar gibi dönüp durdunuz. Ayak seslerinizi işitecekler diye ödüm patladı. Kaldı ki kızların anası bir ara gözlerini tavana dikiverdi. Allah bana zihin açıklığı verdi de martılar umumhaneye çevirdiler çatıyı. Malum yavruları uçmayı öğrenemedi daha. Çatıdaki sesleri boş cehennumada yankılanır. Duyduğunuz odur deyiverdim. İyi mi? Duydum sizi Bedriye. Annemin cehennumada sakladığı rezalet zerre umrunda değildi. Umrunda olmasa burada kalıp size refakat eder miydim hiç? Ne yapardın? Koşa koşa saraya mı giderdin? Gözün aydın. İkiz kardeşin ikballikten baş kadınlığa yükselmiş. Bedriye'nin yüzünde güller açmıştı. Demek halen saraya sığınmak gibi bir umudu vardı. Ya da gurur duyuyordu bu durumla. Biz burada kilit altında sürüngenken neler olmuş neler. Padişahın biri gitmiş, giden canına kıymış. Gelen yerinde duramamış. Tahta Sultan Abdülhamit çıkmış. Ne diyelim padişahım sen çok yaşa. Asıl yaşaması gereken biziz. Onlar bizi yaşatsınlar. İyilikle, sağlıkla, huzurla yaşatsınlar. Ama onlar hep kendileri için yaşatırlar bu devleti. Bizim iyiliğimizi isteyen yok. Tövbe, tıpkı gevur gibi düşünüyorsun. Bir duyan olursa vallahi atarlar sizi zindana. O kaçak mı soktu bunları aklınıza? Bedriye elindeki şerbet kavanozunu kucaklamış dikilmekteydi karşımda. Bir an mutlu oldum. Onu öyle görmekten değil de Mehmet'in bir hayali olmadığına inanmaktan. Çünkü zaman geçtikçe o günün ve bendeki anılarının birer rüya olduğunu düşünmeye başlamıştım. Bahtiyarlığın verdiği sükunetle sustum. Bedriye gibi bir cahile karşı neyi savunacaktım? Üstelik Mehmet'in hikayesini bilmiyordum bile. Ama Bedriye, adanın arkasındaki dalyan kulübesinde kalan bu adamı sorup soruşturmuş olmalıydı. Elindeki kavanozu işaret etti. Anneniz göndermiş. Bu defa benim yüzümde güller açmış olmalıydı. Gül şerbeti, siz seversiniz diye. İstanbul'daki köşkün bahçesinde güller açmış olmalıydı. Annem ilk çiçeklenenler ile reçel, arkasından gelenlerle şerbet yapardı. Demek bu kavanoza annemin eli değmişti. Belki Hicran'ın ve Fatma'nın da. Onlardan bir parçaymışçasına baktım odanın boşluğunda pespembe salınarak çalkalanan şerbete. Annemin ve kız kardeşimin neşesi, muhabbeti vardı sanki o bir kavanoz şerbette. Başka demiş bulundum. Başka bir şey göndermişler mi? Oldum olası aşk gözlüydünüz işte böyle diye çıkıştı Bedriye bana. Hep daha fazlasını isterdiniz. Öylesine yetmez bu alem. Ne geldiyse başınıza bundan geldi zaten. Merak ve açgözlülükten. Duymazdan geldim onu. Aksine ona kim olduğunu hatırlatmak istercesine emir verdim. Şerbeti pencere önüne koy, ağzında açık bırak git. Bedriye dediklerimi yaparken çirkefliği de elden bırakmadı. Şarap gibi mayalayıp öyle içeceksiniz değil mi? Bildim ben size. Gebe bir kadın için belki uygunsuz. Ama unutma, karnımda bir günahın tohumunu taşıyorum nasıl olsa. Onu şarapla mundar etsem ne çıkar? Bazen diyorum, keşke aklınız herkes gibi olsaydı. Kısa bir an bakıştık. Son sözüyle beni incitmişti. Başkalarını size hastalıklı, kusurlu, ayıplı görmesi acı vericidir. Çünkü siz öyle olmadığınızı bilirsiniz. Siz kimsenin dedikodusunu etmezsiniz de el alem sizi çekiştirir, hikaye eder durur. Fena bir şeydir bu. Tahammül etmek pek güçtür. Bedriye dediğimi yapıp çıktı. Bütün öğleden sonra güneş altında mayalanan şerbetin rengini seyredaldım. Sonra içim geçmiş, uyumuşum. Uyandığımda büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş olduğumu gördüm. Önce ne olduğunu anlayamadım. Yuvasını arayan kırlangıçlardan biri şerbet kavanozunun dibinde yatıyordu. Pencereye yaklaştım. Zavallının içinin dışına çıktığının ilk o anda farkına vardım. Bastım çığlığı. Bedriye doğuruyorum sanıp koşup gelmiş. Kuş ölüsünü gözleriyle görmüştü. Vah vah vah, zehirlenmiş zar. Zehirlenmişti zar ama nasıl? Gül şerbetini benden önce o tatmıştı da ondan. Beni zehirlemek istemiş olabilirler miydi? Çöküp kalmıştım oracağa. Bu nasıl olurdu? İnsan sevilmediğini anladığında bütün alem başına yıkılır. Hem bu o kadar zor muydu beni öldürmek? Yok muydu ellerinde yağlı urganıyla gezen cellatlar? Bir kese altına görürlerdi işimi. Ellerini kana bulamak istemedikleri gibi sanki günaha da girmek istemiyorlardı. Bu işte bir gariplik var diyordu Bedriye. Anneniz birbirine danışmıştı. Hamile kadının öldürülmesi günahtır denilmişti kendisine. O zaman sen niye öldürmek istedin beni? Çünkü ucunda hür olmak vardı. İnsan bu dünyada hür olduktan sonra öte tarafta cehenneme gitse ne gam. Hem ben cenneti değil bu dünyada serbestliği merak ediyorum. Yeter artık. Benim sabrım kalmadı. Diri diri gömdünüz beni buraya. Toprak niyetine kendi günahıma gömdünüz beni. Vallahi tükendim. Bittim. Mum gibi eridim. Görmüyor musun? Çok çaresiz hissediyordum kendimi. Çaresize kimse bir damla çare vermez. Herkes iktidar ve gücü sever. Herkes güce tapar. Güçlü olan kazanır. Oysa insan en güçsüz. Dalgalar sürükler, rüzgar savurur, sel batırır, deprem yerin dibine geçirir, yangın yakar, kül eder. Bir hastalık ya da kahır musallat olur da kendinizi teneşirde buluverirsiniz. İnsan en güçsüz ama onun elinden çıkan her şey en güçlü. Demir keser, balta parçalar, ip boğar, bıçak deler, zehir zehirler, barut yerle bir eder. İnsan nasıl kendi elinden çıkma şeyler karşısında en zayıf oldu ki böyle? Ya sabır dedi Bedriye. İçi dışına çıkıp oracıkta ölü vermiş kuşun ölüsü elimdeydi. Mayalanıp ekşisin, tadı şaraba dönsün diye pencere önüne iliştirdiğim şerbetinden bir yudum alan zavallı kuş. Ellerim, avuçlarım yumuşacık gül yatağıydı şimdi ona. Ölüm ve aşk karşısında sabretmek en zoru dedim. Herkesin her şey için sabrı vardır. Öyle olmasa atardınız kendinizi aşağı. Sizin için her şey bitiverirdi. Ama dayanıyorsunuz, direniyorsunuz. Ben köle olmama rağmen direndim. İnsanın kendi canına kıyması günahların en büyüğü. Korkuyla bakmıştım Bedriye'ye. O ise cebinden bir mendil çıkarıp elimdeki kuş ölüsünü alıvermişti. Gebe kadının kanlı ölü bir şeye bakması iyi değildir. Ne yapacaksın onu? Bedriye çoktan kefenine sarmıştı bile kuş ölüsünü. Bahçenin bir köşesine gömerim, sen merak etme. O küçücük canın bile ne çok kanı varmış öyle. Şimdiden kıpkırmızı bir gül açmaktaydı sarılı olduğu mendilde. Nedense bundan sonra bana Bedriye'den kötülük gelmeyeceğini düşündüm. Sanki bütün imtihanımızı vermiştik. O da sözünde durduğunu ispat etmek istercesine kuş ölüsünü penceremden görüp izleyebileceğim bir köşeye gömdü. Benim yerime zehirlenip ölen kuş son ana kadar umut etmekten vazgeçmemiş, aptalca olsa bile yuvasını yerinde bulabileceğini düşünüp durmuştu. Umut insanın biricik gücü. Aşk ve umut insanın suyu, özü, mayası. Başka türlü nasıl dayanabiliriz ki? Bedriye'nin ömrünü düşündüm. Bir keresinde mesireden dönerken saray kadınlarını taşıyan arabalar görmüştük. Bizimkisi arkalarından koşmuştu. İçinde ikiz kız kardeşi olduğunu düşünüp koşmuştu. Herkes ona bakıp alay ettiği halde, annemin kızgınlıktan domates gibi kızardığını gördüğü halde, efendisini utandırmak pahasına koşmuştu. Bunun bir cezası olacağını bile bile koşmuştu. Sonunda ne olmuştu? Harem ağalarından birisi atlı arabaları durdurmuş, inmiş, bunu herkesin gözü önünde kırbaçlayıvermişti. Arabalar tozu dumana katıp tekrar yola koyulduklarında yanına gitmiştik. Toz toprağın arasında katıla katıla ağlıyordu bizimki. O gün bizimle olan halam bastonunu yere vurup hiddetle sormuştu. Kendine eziyet mi etmek istedin? Onun derdi kendine eziyet değil, hanemize rezalet demişti annem. Acaba hangisi haklıydı diye düşünüyordum. Bizimki kıvrandığı yerde kendisini müdafaa etmişti. Bir umut koştum işte peşinden. Tutamadım kendimi. Bir umut, karanlık ve ışık gibi. Benimkisi de bir umut. Bu sözün üzerine son köteğini halamdan yemişti. Halamın bir asa gibi elinde taşıyıp durduğu baston tam alnın ortasına inmiş ve ortadan ikiye bölünmüştü. Umut etmek kanadı kırık bir kuştur. Kimse onu uçuramaz. Böyle boş şeylere inanacağına işini iyi yap. Belki bu nasihat kulağına küpe oldu da Bedriye kendisine her söyleneni yaptı. Şimdi bahçede durmuş topraklı elleriyle göz ucuyla bana bakmaktaydı. İnşası devam eden köşklerini görmeye gelen yandakiler de fark etmişlerdi beni. Pencereye doğru bakıp fısıldaştılar. Kendimi geri çektim. Anlaşılan herkes biliyordu. Herkesin bildiği şeyin babamla ağabeyimin kulağına gitmesine ramak kalmış olmalıydı. Bense herkesin bildiğini yeni öğreniyordum. Gayrimeşru bebeğimi gizlice doğuracak olmamın sır olarak kalacağını düşünecek kadar saftım. Hayal kırıklığı içerisindeydim. Kendimi nasıl da aldatmıştım. Herkes biliyordu. Kendimi avutmaya devam etmeliyim diye düşündüm. Yaz geçip gidiyordu işte. Pencere pervazına attığım çentikleri saymaktan vazgeçmiştim. Olan biteni kabullenmiştim. Üstelik aşık olmuştum. Aşk umudum vardı. Hayatımın en güzel gününü yaşamıştım. Daha da yaşayacaktım. İşte o gece Bedriye odanın kapısını kilitlemeyi unuttu. Daha doğrusu kuşu bahçeye gömdükten sonra bir daha yanıma çıkmadı. Aşağıda uyuyup kalmıştı zar. Ne yapıp yorulduysa gök gürültüsü gibi horlamalarının sesi duyuluyordu. Ben de karanlık denizi seyretmeye koyuldum. Sonra denizin üstünde titrek bir ışık belirdi. O ışığa pervane olmak istedim. Kıyıya indim. Elimde bir fener tutuyordum. Eğer dedim kendi kendime, denizin üzerindeki titrek fener ışığı Mehmet'in sandalına aitse gelir. Ayrım sonu, sayfa 102.